Ayrım 7.
Bu yasanın sonuçları son derece zararlıdır. Çok iyi bilindiği gibi Havelock Ellis'in cinsiyet psikolojisi üzerine çalışmalarının birinci cildi bu yasa uyarınca mahkum edildi. Amerika bu konuda çok daha liberal olduğunu göstermiştir. İlk cilt müstehcen bulununca diğer ciltler İngiltere'de basılmadı. Kanımca Havelock Ellis'in amacının ahlak dışı olduğunu düşünebilecek kimse yoktur ve bu kadar ciddi, öğretici ve hacimli bir kitabın tamamen ahlak dışı heyecanlar duymak isteyen kişilerce okunabileceğini düşünmekte epeyce olasılık dışı görünmektedir. Elbette karısının ve kızlarının önünde böyle bir konuya değinemeyen sıradan bir yargıçla tartışmak olanaksızdır. Ne var ki bu tür kitapların yasaklanması, öğrencilerin bu alandaki gerçekleri öğrenmelerine izin vermemek demektir. Tutucuların Havelock Ellis'in kitabında karşı çıktıkları yan, erdem ya da sağlıklı düşünce yaratmak için kullanılan yöntemlerin ne kadar başarısız olduğunu kişiler ve aileler üzerine yaptığı çalışmalarda göstermesidir. Bu belgeler cinsel eğitim konusunda var olan yöntemlerin mantıklı bir yargıdan geçirilmesine yarayacak bilgiler sağlamaktadır. Yasa bizlerin böylesi bilgileri edinmesine izin vermemekte ve bu alandaki yargılarımızın bilgisizlik temeline oturmayı sürdürmesini istemektedir. Well of Long Lines adlı yapıtının mahkum edilmesiyle Amerika'da değil İngiltere'de sansürün bir başka yüzü açığa çıkmakta, yani bir romanda eşcinsellikten şu ya da bu biçimde söz etmenin yasa dışı olduğu somutlanmaktadır. Oysa yasanın daha az kısıtlayıcı olduğu Kara Avrupa'sında eşcinselliğe ilişkin öğrencilerin elde ettikleri son derece geniş bilgiler var. Fakat bu bilgilerin ister öğretici türde olsun, ister düşsel roman türünde İngiltere'de yayınlanmasına izin yoktur. Kadınlar arasındaki pek değilse de erkekler arasındaki eşcinsellik İngiltere'de yasa dışıdır. Ve bu nedenle yasada değişiklik yapılması için müstehcenlik açısından yasa dışı olmayan bir fikir ileri sürebilmek çok güçtür. Bugün bu konu üzerinde çalışmayı göze alan herkes bu yasanın çağ ve bilgi dışı boş inançların eseri olduğunu, hiçbir şekil ve biçimde mantıklı fikirlerin ileri sürülemeyeceğini bilir. Aynı şeyler ensest konusu için de söylenebilir. Yakın akraba ile cinsel ilişkinin belli biçimlerini suç sayan yasanın çıkışı pek eski değildir. Ne var ki dün olduğu gibi bugün de Lord Campbell yasası varken titizlikle soyut bir hali getirmeden, ki söylenen böylece tüm gücünü yitirecektir, bu yasa hakkında bir fikri ileri sürmek olanaksızdır. Lord Campbell yasasının bir başka ilgi çekici sonucuysa, birçok konunun ancak ileri eğitim görmüş kişiler tarafından bilinen teknik sözcüklerle tartışılabilmesi, halkın anladığı dille konuşulmamasıydı. Belli önlemlerle "coitus" cinsel ilişki kelimesinin basılıp kullanılması hoş görülebiliyordu. Ama onun anlam dışı bir hecelik kelimesinin kullanılmasına izin çıkmıyordu. Geçenlerde Sealy Wallace davasında bu doğrultuda bir karar verildi. Kimi zaman bu halkın anlayacağı bir dil kullanma yasağı çok ağır sonuçlar doğurmuştur. Örneğin işçi kadınlar için yazılmış olan Mrs. Stanger'ın doğum kontrolü hakkındaki yapıtı, işçi kadınların anlayabileceği bir dille olduğu için müstehcen ilan edilmiştir. Diğer yandaysa Dr. Mary Stopes'in kitabı ancak belli öğrenimdeki kişiler tarafından anlaşılan bir dili olduğu için yasa dışı tutulmadı. Bundan hali vakti yerinde olanlara doğum kontrolünü öğrenmeye izin verilirken, aynı şeyi ücretli işçileri ve onların karılarını öğretmek suç olduğu anlamı çıkmaktadır. Bu olguyu sürekli olarak ücretli işçilerin orta sınıflardan daha hızlı ürediklerinden yakınan, fakat bu gerçeğin nedeni olan yasada değişiklik yapmaktan dikkatle kaçınan Eugenics Society'nin İngiltere'de gelecek kuşakların ıslahına ilişkin çalışmalar yapan örgüt, dikkatine sunarım. Müstehcen yayınlara karşı olan yasanın bu sonuçlarını birçok kişi üzüntüyle karşılamakta, fakat bu kişiler böylesi bir yasanın gerekliliğini gene de öne sürmekteler. Ben müstehcenliğe karşı bu tür arzu edilmeyen sonuçları olamayan bir yasanın yapılabileceğine inanmıyorum. Ve bu gerçekten hareketli bu konuya ilişkin bir yasanın bulunmamasından yanayım. Bu konudaki tartışmanın ikili yanı var. Birincisi, hiçbir yasa kötüyü, iyiyi de yasaklamadan yasaklayamaz. İkincisi ise açıktan açığa pornografik yayınlarının zararları, eğer cinsel eğitim akıllıca yapılırsa, çok aza indirilebilir. Bu önermelerden ilkine bakacak olursak, bunun geçmişte örneklerini İngiltere'de Campbell yasasının uygulanmasında bol bol görürüz. Lord Campbell yasası üzerine yapılan tartışmaları inceleyen herkesin göreceği gibi, o sadece pornografik yazını sindirmeyi amaçlamaktaydı. ve o günlerde diğer yazın türlerine karşı kullanılması olanaksız bir biçimde düzenlediği sanılıyordu. Bu sanı polisin becerikliliğini ve yargıçların aptallığını göz ardı etmeye dayanmaktaydı. Tüm sansür konusu Morris Ernest ve William Seglin'in kitabında enine boyuna anlatılmıştır. İngiliz ve Amerikan deneyiminin her ikisini de ele almışlar ve başka yerlerdeki uygulamaları da özet olarak vermişlerdir. Deneyimler özellikle İngiltere'deki tiyatroya şehvet uyandırmayı amaçlayan düşük oyunlar, dar kafalı ukala denmesinden çekinildiği için sansürden kolayca geçerken, Mrs. Warren's Paralyson'un gibi derin konuları işleyen ciddi yapıtların yıllarca sansüre takıldığını ya da Sensi gibi son derece yetkin bir şiirsel yapıtın içinde Sen Anthony'nin bile ilgisini çekecek tek bir kelime bulunmamasına karşın Lord Chamberlain'in yiğit göğsünde kabaran tiksintinin üstesinden gelmek için 100 yıl beklediğini göstermektedir. Amerika'da sansürün bulunmamasına rağmen tiyatroya bakış özünde İngiltere'dekinin benzeridir. Bu durum Horace Leavitt'in The Captive'ine ilişkin yürekli kampanyasıyla gözler önüne serilmiştir. Şu halde yoğun tarihsel kanıtlara dayanarak sansürün ciddi bilimsel ve sanatsal değeri olan yapıtlara karşı kullanıldığını sergileyebilir. Amaçları tümüyle şehvet olan kişilerin kanunun dişlileri arasından nasıl kayıp geçtiğini gösterebiliriz. Sansüre karşı çıkmak için bir başka neden de gizli yapıldığı zaman ilginç hale gelen en açık saçık pornografilerin verdiği zararların açıkta ve ayıplanmadan sergilendiğinde çok azalacağındandır. Hali vakti yerinde olan hemen herkes gençliğinde ahlak dışı resimler görmüş ve elde edilmeleri güç olduğu için onlara sahip olmaktan gurur duymuştur. Tutucu kişiler böylesi şeylerin başkalarına son derece zararı dokunduğu kanısındadırlar. Oysa içlerinden hiçbiri bunların kendilerine zararı dokunduğunu kabul etmez. Şüphesiz bu resimler kısa süreli bir şehvet duygusu yaratır. Ne var ki her cinselliği güçlü erkekte böylesi duygular şu ya da bu yolla harekete geçirilebilir. Bir erkeğin şehvet duyma sıklığı onu bedensel gücüne bağlıdır. Oysa bu duyguları yaratan fırsatlar onun yaşadığı düzenden kaynaklanır. Victoria çağı erkeği için kadınların ayak bilekleri yeterli uyarıcıydı. Oysa bugün erkek kadının bacaklarını, kalçalarına kadar görse bile bir şey duymamaktadır. Bu tümüyle giyim kuşam sorunudur. Eğer çıplaklık moda olsaydı, çıplaklığın bize verdiği heyecan sona ererdi. Ve kadınlar tıpkı ilkel kabilelerin bazılarında olduğu gibi, kendilerine cinsel çekicilik vermesi için bir şeyler giymeye zorlanırlardı. Edebiyat ve resime de aynı şekilde yaklaşabiliriz. Victoria çağında heyecan verici şeyler daha serbest, çağların erkekleri için uyarıcılıklarını yitirmişlerdir. Cinsel cazibeye çıkartılan izin ne kadar sınırlandırılırsa, o cazibenin pek azı onu çekici kılmaya yeter. Pornografiyi çekici kılan şeyin onda dokuz ahlakçıların gençlere verdiği cinsiyete ilişkin yakışıksız duygulardır. Geri kalan onda bir ise fizyolojiktir ve yasalar nasıl olursa olsun bir biçimiyle ortaya çıkacaktır. Her ne kadar pek az kişinin bana katılacağından korkuyorsam da bu nedenlerle ben yayınların sansürüne ilişkin herhangi bir yasanın bulunmaması gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Çıplaklığa konulan yasak cinsiyet konusunda ahlaka uygun davranışa engel olmaktadır. Bugün birçok kimse küçük çocuklar söz konusu olduğunda bunu kabul etmektedir. Doğal olduğu sürece küçük çocukların birbirlerini ve büyüklerini çıplak görmeleri yararlıdır. 3 yaşlarındaki bir çocuk annesiyle babası arasındaki farklılığa kısa bir dönem ilgi duyar. Anne ve babası arasındaki farklılığı kendisiyle kız kardeşi arasındaki farklılıkla karşılaştırır. Fakat bu devre kısa sürede biter ve bundan sonra çıplaklık giyinik olmaktan daha fazla ilgisini çekmez. Ama büyükler çocuklarını çıplak görünmekten kaçınırlarsa zorunlu olarak çocuk gizli bir şeyin var olduğu duygusuna kapılacak, bu duyguyla edepsiz ve şehvet düşkün olacaktır. Edepsizliği engellemenin bir tek yolu vardır, o da gizlilikten kaçınmaktır. Güneşli bir günde ve açık havada yapılan beden hareketleri gibi çıplaklık lehine öne sürülebilecek birçok önemli sağlık nedeni vardır. Güneş ışığı çıplak cilt üzerine son derece sağlıklı etkide bulunur. Bundan da öte açık havada çırılçıplak koşuşan çocuklara dikkatle bakan biri, onların kendilerine üzerlerinde giysileri olduğu zamandan çok daha iyi hissettiklerini, çok daha özgür hareket ettiklerini ve çok daha coşkulu olduklarını görüp şaşıracaktır. Yetişkinler için de aynı şey söz konusudur. Çıplaklığa en yakışan güneş ve suyun bulunduğu açık havadır. Eğer geleneklerimiz buna izin verse, çıplaklığın cinsel cazibesi kısa sürede sönüverir, hepimiz kendimizi çok daha iyi hissederiz. Vücudumuza değen güneş ve suyla çok daha sağlıklı oluruz. Ve güzellik sadece yüzü değil, vücudu ve onun diğer bölümlerini de içereceği için güzellik ölçütümüz sağlık ölçütümüzle çakışır. Bu alanda Yunanlıların deneyimleri örnek alınmalıdır. Bölüm 9. Aşkın insan yaşamındaki yeri. Toplulukların birçoğunun aşka karşı tavırlarında tuhaf bir ikilem vardır. Bir yanda şiirin, romanın, oyunun ana konusu aşktır. Diğer yanda en ciddi toplum bilimciler tarafından ekonomik ve politik dönüşüm planlarında aşkın varlığı göz ardı edilmektedir. Bu tutumun savunulabilir bir yanı olduğunu sanmıyorum. Ben aşkı insan yaşamındaki en önemli şey olarak görüyor ve sevginin özgürce gelişmesine gereksiz yere karışan düzenlere iyi gözle bakmıyorum. Aşk sözcüğüne gerçek anlamı verildiğinde cinsiyetler arasındaki kimi ya da tüm ilişkileri ifade etmez. O coşkun bir şekilde insanı saran, bedensel olduğu kadar ruhsal da olan duygu ve ilişkiyi dile getirir. Her düzeyde yoğunluk kazanabilir sayısız kadın ve erkek Tristan und Isolde'de anlatılan böylesi duyguları kendi yaşamlarında duymaktadırlar. Aşk duygusunun sanatsal anlatım gücüne pek sık rastlanmaz fakat duygunun kendisine en azından Avrupa'da sıkça rastlanır. Aşk bazı toplumlarda diğerlerinden çok daha yaygındır. Bence bu durum ilgili kişilerin yapısından değil, o toplumun gelenek ve kurumlarından kaynaklanmaktadır. Aşka Çin'de seyrek rastlanır. Tarihte aşk şeytansı cariyeler tarafından baştan çıkarılan kötü imparatorların özellikleri olarak görülmüştür. Geleneksel Çin kültürü her türlü güç duyguyu yatsır ve her koşulda insanın aklının egemenliğini korumasını öne sürer. Bu bakımdan 18. yüzyılın başlarını andırıyor. Geçmişlerinde romantizm hareketi, Fransız devrimi ve büyük savaş bulunan bizler, aklın kapladığı yerin kraliçe Anne devrinde sanıldığı gibi insan yaşamında pek öyle olmadığının bilincindeyiz. Ve akıl psikoanaliz yöntemini bularak kendi kendine ihanet etmiştir. Çağdaş dünyada akıl dışı 3 ana etkinlik din, savaş ve aşktır. Bunların üçü de akıl dışıdırlar fakat aşk akla karşıt değildir. Yani aklı başında bir kişi sevginin varlığından oldukça tad alabilir. Daha önceki bölümlerde üzerinde durduğumuz nedenlerden dolayı çağdaş dünyada din ile aşk arasında belli bir uzlaşmaz çelişki vardır. Ben bu çelişkinin engellenemeyeceği kanısında değilim. Bu karşıtlığın kökü diğer dinlerden farklı olarak Hristiyan dininin çileciliğe dayanmasında yatmaktadır. Çağdaş dünyada aşkın dinden çok daha şiddetli bir düşmanı vardır. Bu iş ve ekonomik başarının kutsal kitabıdır. Özellikle Amerika'da çoğunluk tarafından kişinin aşkını işine karıştırmaması gerektiğine, böyle bir şey yaparsa bunun aptallık olduğuna inanılır. Ne var ki burada tüm insansal konularda olduğu gibi bir denge gereklidir. Mesleğini tümüyle aşkı uğruna feda etmek her ne kadar bazı durumlarda trajik bir kahramanlık olsa da aptalca bir şeydir. Ama aşkı meslek uğruna kurban etmek de aynı şekilde aptallıktır. Üstelik yiğitçe hiçbir yanı olmayan bir aptallık. Ne yazık ki istesek de istemesek de tümüyle para kazanma temeline oturmuş bir toplumda bu oluyor. Tipik bir iş adamını özellikle Amerika'da gözünüzün önüne getirin. Gelişip büyüdüğü ilk günden itibaren en yetkin düşüncesinin tümünü ve tüm işe yarar gücünü parasal başarısı için harcar. Bunun dışında kalan her şey onun için önemsiz bir eğlencedir. Gençliğinde bedensel gereksinimlerini ara sıra gittiği orospularla giderir. Gecikmeden de evlenir. Ne var ki ilgi duyduğu şeyler karısının ilgi duyduklarından tümüyle farklıdır. Ve hiçbir zaman karısıyla içten bir ilişki kuramaz. İşinden eve geç ve yorgun döner. Sabahları daha karısı uyanmadan erkenden kalkar. Pazarlarını golf oynayarak geçirir. Zira bu idman para kazanma yarışında onu dinç tutması için gereklidir. Karısının merakları ise ona son derece kadınsı gelir. Bunları onaylasa bile onları paylaşmaktan yana değildir. Evlilik içi aşk olduğu gibi evlilik dışı aşka da vakit yoktur ve böylece iş nedeniyle evden uzaklara gittiği zamanlar orospuları ziyaret eder. Karısı ona karşı cinsel olarak çoğunlukla soğuk davranır ama buna hiç şaşmaz zira onun da karısına kur yapacak zamanı yoktur. Bilinçaltında nedenini bir türlü bilemediği bir doyumsuzluk vardır. Bu doyumsuzluğun büyük bir bölümünü işte bastırır ama doyumsuzluğunun bahsi müşterekli dövüşleri izlemek ya da ilericileri kovuşturmak gibi sadistçe tatlar aldığı pek hoş olmayan başka biçimlerde de giderilebilir. Aynı şekilde doyumsuz olan karısı da ikinci sınıf işlerle uğraşarak bir çıkış yolu bulur. İyi ve özgür kişilerin rahatlarını kaçırarak erdemli kalmaya çabalar. Böylece karı ve kocanın her ikisinde de eksik kalan cinsel doyum, kamu ruhu ve yüksek ahlak prensipleri ardına gizlenerek insanlıktan nefrete dönüşür. İlişkilerin bu talihsiz durumu büyük ölçüde cinsel gereksinimlerin yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Aziz Paul, evlilikte gereksinilen tek şeyin cinsel birleşme olanağı olduğunu düşünmüş ve bu görüş Hristiyan ahlakçıların öğretilerinde bütünüyle desteklenmiştir. Cinselliğe karşı olan nefretleri, cinsel yaşamın tüm güzel yanlarına karşı onları kör kılmıştır. Bunun sonucunda ise gençliklerinde bu eğitimle yetişenler, dünyanın tüm güzel yanlarına gözlerini kapayarak bir kör gibi dolaşmaktadırlar. Aşk, cinsel birleşme isteğinden çok daha başka bir şeydir. Birçok kişinin yaşamlarının büyük bir bölümüne acı veren yalnızlıktan kaçmanın temel aracıdır. İnsanların çoğunun bu kötü dünyadan ve çevrenin zalimliğinden kaynaklanan korku, yüreklerinin derinliklerine işlemiştir. Erkeklerde çokluk sertlik, kabalık ya da zorbalık gibi tavırlarla, kadınlarda dırdır ve şirretlikle gizlenmeye çalışılan, sevgiye karşı bir özlem vardır. Bu duyguya ancak karşılıklı coşkun bir sevgi son verebilir. Benliğin katı duvarlarını yıkar ve ikinin tekleştiği yepyeni bir varlık çıkartır ortaya. Doğa insanoğlunu yalnız yaşamaya elverişli kılmamıştır. Öyle ki insanoğlu diğerinin yardımı olmadan doğanın biyolojide amacının gerçekleştiremez ve çağdaş insan cinsel içgüdülerini aşkı olmadan bütünüyle doyuramaz. İnsan bütün varlığıyla bedensel olduğu kadar düşünsel, ilişkiye girmeden içgüdü tam bir doygunluğa erişemez. Mutlu bir karşılıklı sevginin verdiği o engin içtenliği ve coşkun beraberliği hiç yaşamamış olanlar, yaşamın onlara verebileceği en güzel şeyi yitirmişlerdir. Bilinçle değilse bilinçsizce duyarlar, bunu ve bunun yarattığı düş kırıklığı kıskançlığa iter onları. Şu halde coşkun sevgiye hak ettiği yeri vermek, toplum bilinciyi ilgilendiren bir konudur. Çünkü kadın ve erkek bu deneyimden yoksun kalırlarsa tamlığa erişmeleri olanaksızdır. Ve dünyada arda kalan diğer şeylere karşı bir yakınlık duyamazlar ki, bunsuz toplumsal etkinliklerin zararlı olacağı kesindir. Birçok kadın ya da erkek yaşamlarının bir döneminde uygun koşullar gerçekleştiğinde coşkun sevgi duyacaklardır. Deneysiz biri için coşkun sevgiyi cinsel açlıktan ayırmak güçtür. Bu özellikle sevmedikleri bir erkeği öpemeyecekleri öğretilen iyi aile kızları için söz konusudur. Evlendiği zaman bakire çıkmak isteyen bir genç kız çoğu zaman cinsel deneyimi olan bir kadının sevgiden kolayca ayırabileceği geçici ve sıradan bir cinsel çekimin tuzağına düşüverir. Bu, mutsuz evliliklerin şüphesiz sıkça rastlanan bir nedenidir. Hatta karşılıklı sevginin varlığında bile biri ya da her ikisi günah işledikleri inancıyla zehirlenebilirler. Bu düşünce bir gerçeklikten de kaynaklanabilir. Örneğin Parnell hiç şüphesiz zina işleyerek günaha bulanmış, bu nedenle İrlanda'nın umutlarına kavuşmasını yıllarca ertelemiştir. Ama hiçbir gerçekliği olmasa da günah düşüncesi aşkı fazlasıyla zehirler. Eğer sevgi olabilecek bütün güzelliklerin sergilenmesi ise özgür, verimli, sınırsız ve içten olmalıdır. Geleneksel eğitimin sevgiye bulaştırdığı günah duygusu, evlilikte bile ister bilinçli, düşünceleri bağımsız olsun, isterse geleneğe bağlı, kadınlarda olduğu kadar erkeklerde de bilinçaltına işler. Bu tutumun etkileri çeşitlidir. Çokluk erkekleri sevişirken haşin, beceriksiz ve sevimsiz yapar. Kadının duygularını deşmek için bu konuda konuşmadıkları gibi ne de birçok kadının zevk almasına temel olan son harekete yavaş yavaş yaklaşmayı gerektiği gibi değerlendirebilirler. Aslında çoğu kez bir kadında zevk alması gerektiğini anlatırlar. Eğer bir kadın zevk almıyorsa suçlu sevgilisidir. Geleneğe bağlı eğitilen kadınların davranışlarındaki soğukluk da çoğu zaman belli bir gurur, büyük bir bedensel kayıtsızlık ve kolay bedensel yakınlaşmayı karşın bir isteksizlik vardır. Becerikli bir sevgili bu ürkekliklerin üstesinden gelebilir. Fakat erkek bunlara namuslu bir kadının göstergeleri olarak saygı ve hayranlık duyuyorsa bu ürkekliği yenmesi mümkün değildir. Ve yıllar sonra bile evliliklerinde karı koca ilişkileri az ya da çok resmi ve donuk olarak kalır. Dedelerimizin günlerinde kocalar karılarını çıplak göremezlerdi ve karıları böylesi bir istek karşısında dehşete düşerlerdi. Bu tutum bugün de sanıldığından çok daha yaygın. Hatta bu sorunun üstesinden gelenler de bile hala önemli ölçüde eskiden kalan o gerginlik devam ediyor. Çağdaş dünyada sevginin bütünüyle gelişmesine son derece psikolojik bir başka engeldi. Birçok kişinin kendi el değmemiş bireyselliklerini koruyamayacaklarından korku duymalarıdır. Bu oldukça çağdaş ve aptalca bir korkudur. Bireysellik tek başına bir amaç değildir. o dünya ile meyve verebileceği ilişkiler içine girmesi gereken ve bunun sonucunda ayrılığını yitiren bir şeydir. Cam bir fanus içine kapatılan bireysellik solar, insan ilişkileriyle büyüyen bireysellik ise zenginleşir. Aşk, çocuk ve çalışma bireyle dışta kalan dünya arasındaki ilişkiyi güçlendiren en önemli kaynaklardır. Bunların arasındaki sevgi sıralamada birinci gelir. Ayrıca anne ve babanın her ikisinde karakterlerini yansıtması muhtemel olduğu için sevgi bir anne baba sevgisinin en iyi biçimde yaratılabilmesi için gereklidir. Eğer anne ve baba birbirlerini sevmiyorlarsa her biri kendi karakterini çocukta görmekten mutlu olacak, diğerinin karakterinin belirmesi ise ona acı verecektir. Çalışma yaşamı her zaman kişiyi dünya ile verimli bir ilişkiye geçirme gücüne sahip değildir. Bunu başarıp başarmaması gerçekleştirilen çalışmanın özüne bağlıdır. Eğer çalışmanın itici gücü sadece para kazanmak ise bir diğeri yoktur. İnsanlara, şeylere ya da sadece bir hayale bağlılığı somutlayan çalışma değerleridir. Ve sadece tahakküm eden sevgi de değersizdir. Salt para kazanmayı amaçlayan çalışmayla aynı düzeydedir. Sevginin sözünü ettiğimiz değeri kazanabilmesi için sevilen kişinin beni, kişinin kendi beni kadar önemli olmalı ve başkalarının duygu ve arzularını kişi kendi duygu ve arzuları gibi almalıdır. Bundan sadece bilinçli değil, içgüdüsel olarak da bencillik duygusunun boyutları diğer kişiyi de içine alacak kadar genişlemelidir anlamı çıkar. Tüm bunları vermek, rekabetçi, hırçın toplumumuz ve kısmen romantizm, kısmen protestanlık tarafından türetilen kişiliğe aptalca tapınma yüzünden güçleşmektedir. Sevgi çağımızın özgür insanları tarafından ilgimizi ciddi olarak çeken yeni bir tehlike karşısındadır. Her fırsatta, hatta sıradan basit bir dürtüyle bile cinsel ilişkide bulunabilmelerinin önünde hiçbir ahlaksal engelin kalmadığını hisseden insanlar, seksi ciddi duygu ve sevgilerden ayırma alışkanlığı edindiler. Hatta seksi nefret duygularıyla bir tuttular. Aldous Huxley'in romanlarında bu konuda çok güzel örnekler vardır. Huxley'in kişileri cinsel birleşmeye St. Paul gibi sadece bedensel bir boşalım olarak bakmaktadırlar. Ona katılabilecek yüce değerler onlar tarafından bilinmemektedir. Bu tutumun bir adım sonrası çileciliğin dirilmesidir. Aşkın kendine özgü düşüncesi, özünden kaynaklanan ahlaksal ölçütleri vardır. Bu ölçütler bir yandan Hristiyan öğretisiyle, diğer yandan gençliğin önemli bir bölümü arasında yaygınlaşan tüm cinsel ahlaka karşı karmakarışık başkaldırıyla belirsizleştirilmiştir. Sevgiden koparılmış bir cinsel birleşme içgüdüye istenen doygunluğu vermeye yeterli değildir. Bunun aslında gerçekleşmemesi gerektiğini söylemiyorum. Bunun gerçekleşmesi için öylesine katı engeller koyarız ki sevginin gerçekleşmesi de son derece güç bir hale gelir.